Nereden Başlasam'ın bu bölümünde Can Kozanoğlu ile birlikte Endüstri 4.0'ı konuşacağız. Kimle konuşuyoruz? Profesör Doktor Lale Akarun, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Aynı zamanda Endüstri 4.0 platformunun başkanı.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şöyle Endüstri 4.0 deyince bunun biri, ikisi, üçü sizin vaktinizi çalmayalım. Birini, ikisini biliyoruz. Yani birisi bildiğimiz endüstri devrimi 18. yüzyılın ortasında çoğu tarihçinin başlattı. İkincisi 19. yüzyılın sonuyla 1. Dünya Savaşı arası işte haberleşmenin yeni teknolojiye geçmesi, ulaşımın yeni teknolojiye geçmesi. Ama dördü konuşmadan üç neydi ki onu açtık, dörde geçtik ya da geçiyoruz, onu bir soralım mı size?
Üç sanırım otomasyon, yani her şeyin elektrikli olmasıyla birlikte bunların kontrol edilebilmesi, kontrol teknolojileri, otomasyon 3 diye anılıyor. Belli tip teknolojilerin bu şekilde 1, 2, 3, 4 diye paketlenmesi bir pazarlama stratejisi tabii aslında. İşte dünyada her yerde de buna endüstri 4.0, 5.0 falan denmiyor. Bunlar belli pazarlamacıların geliştirdiği, işte insanlara değişik yeni teknolojilerin nasıl fark yarattığını anlatabilmek için geliştirdikleri kavramlar.
Yani zaten aslında hocam kuşaklar da o kadar X, Y, Z diye gitmiyor.
Evet, mesela tabii öyle bir şey de yok.
Kimse de bizim kadar Z kuşağı konuşmuyor Türkiye'ye kadar ama.
Evet evet, aynen öyle. Biz seviyoruz öyle şeyleri, paketlemeleri. Bir takım şeylerin çok değişik olduğunu ve yani çok büyük değişikliklere yol açacağını anlatmak için de bazen o kavram paketlemeleri faydalı oluyor.
Bize de konu çıkıyor.
Evet evet, konuşacak da konu çıkıyor ama yani hani şeyi söyleyeyim. Endüstri 4.0 mesela dijital dönüşüm deniyor. Türkiye'de aslında Sanayi Bakanlığı daha geniş tutmak açısından dijital dönüşüm diyor buna ve çok daha iyi aslında. Daha geniş bir kavram çünkü dijital dönüşüm biraz da daha iyi anlatıyor. Çünkü sadece endüstriyle ilgili bir şey değil. Endüstri 4.0 denilen şey dijital dönüşüm olduğu zaman endüstriyle ilgili olmayan alanları da daha anlamlı bir şekilde kapsamış oluyorsunuz. Amerika'da filan da bu işe aslında nesnelerin interneti diyorlar onlar daha çok. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor.
Tabii, tam da onu soracaktım hocam zaten. Size nesnelerin interneti diye bir kavram çıkıyor. Endüstri 4.0 nedir diye şöyle bir kabaca baktığımız zaman nesnelerin interneti ne?
Şimdi şey yapayım, hani bunların hepsi aslında bilgisayar teknolojilerinin her alanda kullanılmasıyla ilgili. Yani dijital olmak demek işte her tür verinizi, her tür işleminizi bilgisayarlarla yapıyor olmanız, çok genel tabiriyle bu şekilde açıklanabilir. Her işinizde bilgisayar kullanıyorsanız dijital oldum diyorsunuz. Ama hani ne bileyim, evinizde bir bilgisayarınız var. Kendi kendinize gidip işlerinizi orada yapıyorsunuz ama hiçbir yere bağlı değilsiniz. Bunun bir adım ötesi devamlı bağlı olmanız. Üstünüzde mesela cep telefonunuzu taşımanız, işte evdeki bilgisayarınıza da oradan bağlanmanız ya hatta evdeki bilgisayarınızın iş bir bilgisayarına bağlı olması, hepsinin işte bulutta bir yerde tutuluyor bütün verinizin olması. Nesnelerin interneti dediğimiz şey de yani hani devamlı bağlı olabilmemizi sağlayan teknoloji internet. Bunu biliyoruz, işte internete bağlanıyoruz. Evimizdeki bilgisayarımız da internete bağlanıyor. Cep telefonumuz da internete bağlanıyor. İşte başka cihazlar da internete bağlanıyor. Bu sayede devamlı bağlı olabiliyor hepsi birbirine. Nesnelerin interneti dediğimiz şey sadece bilgisayarların değil, başka cihazların, başka dijital nesnelerin de internete bağlanması. Mesela hani ne olabilir bunlar? Kapınızın kilidi mesela internete bağlı olabilir.
Ben mesela yeni iki tane cihaz aldım. Bir tanesi Kettle, Kettle internete bağlanabiliyor. Ya, yani cep evet. telefonunuzdan suyu ısıtmak istediğiniz dereceyi ve zamanı aynen. ayarlayabiliyorsunuz. Kullanıyor yani, muyum? Hayır ama anladım. Öyle çıktı. İkincisi de işte o süpürge robot denilen o yuvarlak nesneler. Onu da uzaktan başlatıp durdurabiliyorum. Aynen. Bunlar herhalde iyi iki örnek değil mi?
Evet, evet, evet. Yani bunlar işte iki örnek. Ama bunun dışında mesela ne bileyim arabanızın üstünde bir takım sensörler var. Bunların internete bağlı olması. Pek çok mesela akıllı şehir dedikleri zaman kastettikleri pek çok sensör var. Mesela trafik durumunu uzaktan izleyebiliyorsunuz. Niye? Çünkü işte şehrin çeşitli yerlerinde kameralar var. Hepsi internete bağlı. Onun gibi şehrin çeşitli yerlerinde başka tür sensörler, sadece kamera değil, işte ne bileyim trafik yoğunluğunu ölçen, araç ölçen, işte başka şeyler ölçen sensörler olabilir. Hepsi internete bağlı olması. İnternete bağlı olmaları şu anlama geliyor. Devamlı bir şeyler ölçüyorlar bunlar ve ölçtükleri şeyleri bir yerlere iletiyorlar devamlı. Veri devamlı akıyor. Yani ve de siz hani gireyim bakayım şeye işte ne bileyim Fatih Köprüsü'nün üstündeki şeye web sitesinden bağlanayım bakayım dediğinizde değil. Siz istemeden de işte o veri bir yerlere akıyor, işleniyor. İşlenince işte görüntüden bir takım şeyler işte mesela hatalı geçişler işte bilmem neler hatalı geçiş yapanların plakaları okunuyor. Onlara ceza çıkıyor belli bir yere hesaplarından çekiliyor filan yani hani bir sürü şeyler oluyor
şimdi
arkada.
Şimdi aslında bu son aşaması yani o verinin ölçülmesi birinci aşama onun bir yere gitmesi bir ikinci aşama bu sözünü ettiğiniz bu verinin işlenmesi ve oradan bir sonuç çıkarılarak bunun tekrar o trafiğin içine döndürülmesi galiba Endüstri 4.0'ın en kilit özelliği. Zira
yani işte evet.
Şu örneği şunu sormam lütfen izin verin. Şimdi büyük endüstri şirketleri, holdingler, üretim yapan firmalarda hep bir Endüstri 4.0'la uyumlanma dertleri var. Bu bizim günlük hayatımızda verdiğiniz trafik örneği ya da işte hani ev içindeki işlemlerin ötesinde Endüstri 4.0'a uyumlanmanın ne kadar zor ama bir o kadar da önemli olduğunu söylüyorlar bize. Sanırım kastettikleri de şu değil mi? Yani üretim sırasında bir takım verileri elde etmek, üretimin aksadığı yerlerden gelen datayla aynı anda çözümü de üretmek. Böyle entegre bir şey mi hedefledikleri?
Şimdi şeydeki evet Endüstri 4.0 dendiği zaman daha çok üretim şirketleri kastediliyor zaten. Hani dijital dönüşüm daha mesela ne bileyim akıllı şehrin dediğiniz zaman dijital dönüşüm şeyinin içinde kavramlarının içinde ama Endüstri 4.0 dediğiniz zaman kastettiğiniz endüstri şirketlerinin bu yeni teknolojileri yani nedir bu yeni teknolojiler? Bir her şeyin dijitalleşmesi, her şeyin bağlantılı hale gelmesi, verinin devamlı akması ve büyük bir veri ambarı, veri şeyi deposu oluşması ve bu verinin kullanılarak akıllı bir takım uygulamalar yapılması. Akıllı uygulamalar dediğimizde hemen aklımıza yapay zeka geliyor ve çoğu zaman yapay zeka ile birlikte düşünüyor ama asıl yapılan şey veriden öğrenme dediğimiz kavram. Yani veriden bir takım şeylerin kestirilmesi daha olmadan böyle bir şey olabilir diye zamanının önceden bilinmesi mesela yani arızaların önceden bilinmesi gibi olabilir. Ya da ara malları tedarik zincirimizde belli ara malları var. Onların ne zaman tedarik edileceğini, nereden edileceğini otomatik olarak bir takım kestirimler yapılması. Genellikle üretim şirketlerinde üretim alanını kastediyorlar. Aslında sadece üretim alanıyla yani üretim alanını kastediyorlar dediğim şu işte bir üretim hattınız var, üretim hattına besleme yapılıyor işte ara ürünler ya da işte ham madde işte bir takım ara ürünler getiriliyor, tedarik ediliyor. Onların tam zamanında işte en uygun şekilde beslenmesi, üretim aksamaması, işte fabrika içi lojistiğinin kesintisiz güzel yapılması filan gibi şeyler kastediliyor ya da robotların kullanılarak işte bunların yapılması filan kastediliyor. Ama aslında yani Endüstri 4.0 sadece üretim alanı otomasyonu ile ilgili ya da hani ilgili bir şey değil.
Yani bütün gündelik hayatı da etkileyecek bir şey. Hayatın bütünü, üretimi yani, de insan ilişkileri de işte bizim günlük tüketimimizde, konfor arayışımızda filan hepsini.
Yani süpermarketler de 4.0'a uyumlu olabilir. Sadece fabrikalar değil.
Yani hayır, yani şeyden gidecektim. Yani şeyde, fabrikada sadece üretim alanı değil, işletmenin tedarik zincirinin planlanması da, işte müşteri yönetiminin planlanması, yürütülmesi de, hatta organizasyonun yapılması da Endüstri 4.0'ın alanları. Ama hepsinden daha önemlisi ürün geliştirmenin bu işin içine girmesi. Ve bana kalırsa yani asıl mesele ürünümüzü nasıl daha verimli bir şekilde aynı ürünü üretmeye devam edebiliriz değil de, yani dünya değişiyor, ürünler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, ona uygun ürünler değişiyor. Nasıl biz o daha yeni teknolojili ürünleri üretmeye geçebiliriz? Yani şöyle bir örnek vereyim size. Ben yeni arabamı tamirden aldım. Eski bir arabam var. Pek çok değişik şeyleri vardı, arızaları vardı. Bir tanesi radyatör patlamış. Radyatör koskocaman bir şey biliyorsunuz, ağır bir şey, işte tedariği de zor herhalde, onu oraya takmak da çok zordur, bütün motor açılıyor filan, bir sürü bağlantıları var filan. Bir de park sensörü bozulmuştu. Park sensörünü değiştirmek radyatörü değiştirmekten daha pahalı. Halbuki park sensörü dediğiniz şey şöyle küçücük elde tutulan bir şey. Soketi var, soketine tık diye yerleştiriyorsunuz. Yani ben herhalde ben bile yaparım onu. Halbuki radyatör takmak, değiştirmek bayağı zor bir şeydir tahmin ediyorum. Fakat o park sensörünü kendisi de pahalı. Onu takacak teknisyenin maaşı da daha pahalı.
Şimdi çok kritik bir yere geldiniz aslına bakarsanız hocam.
Evet.
Bu otomasyon insanları tehdit eden bir şey, yani istihdamı tehdit ediyor, daha az insanla daha çok iş yapılmasını sağlıyor. Dolayısıyla robotlar bizim yerimizi alacak mı sorusu, yapay zeka bizim yerimizi alacak mı sorusu aslında bütün dünyanın, özellikle de belli meslek gruplarının sık sık sorduğu ya da onlar adına sorulan bir soru. Böyle mi olacak? Yani o yani, hani radyatörü değiştiren adam ya da kadın neyse daha fazla emek harcayacakken, daha fazla kol gücü harcayacakken o sensörü takan kişinin daha az çaba göstererek daha fazla para kazanması ya da daha fazla onun adına ücret tahsil edilmesi bize bir şey söylüyor mu?
Bize bir şey söylüyor tabii ki. Yani yeni teknolojileri yani o elektronik işi yapan teknisyenin daha fazla para çarj edilmesi aslında o kişinin maaşının daha yüksekliğinden kaynaklanıyor. Yani aslına bakarsanız işler kaybolmuyor, form değiştiriyor. Yani daha yüksek teknolojili işler daha çok kazandırıyor. Ve geçmişte de hep bu şekilde olmuş. Yani makineler yerimizi alıyor, Hayır, öyle değil aslında. Bir takım insanlar daha yüksek nitelikli işler yapıyorlar, daha az saat çalışıyorlar, daha refah hak kavuşuyorlar, o yaptıkları işle daha çok gelir elde ediyorlar. Bir takım insanlar da eski tip işleri yapmaya devam ediyorlar. Onun için yani bence yeni teknolojili işleri yapmaya talip olma meselesi bu. Yani bizlerin de eski teknolojili işleri insansız yapmak değil, yeni teknolojili işleri yapmaya talip olmamız lazım.
Zaten hocam bir aşamada yani artık radyatör, eski tip radyatörlü arabada kalmayacağını düşünebiliriz. Onun için ustaya ihtiyaç kalmayacak.
Öyle öyle yani hani eski tip işlerde ısrar etmenin bir anlamı yok. Dünya değişiyor. Buna karşı çıkmak mümkün değil. Kaç kere olmuş daha önce? Tekrar tekrar olmuş olan bir şey. Yani tekstil makinesinin icadından beri makineler yerimizi alıyor. Makineler yerimizi... Hayır öyle olmuyor. İşte o yerimizi alan makineleri de birileri yapıyor. O işlere talip olmak, iş gücümüzü o yeni işlere göre eğitmek.
Ama şöyle galiba değil mi hocam bir yandan da bu tarif ettiğimiz iş türü biraz daha fazla eğitimi, biraz daha nitelikli iş gücünü gerektiriyor bu yeni meslekler. Dolayısıyla bu eğitimden geçmeyenler, bu seviyede eğitim almayanlar ne olacak sorusu ortaya çıkıyor. O da şu mu? Yani bir yandan da hizmet sektörü de giderek büyüyor. Bunlar da hizmet sektöründe mi daha fazla görünür olacaklar? Bu tarafına dair bir şey söyleyebilir miyiz?
Hani biz genç bir ülke, nüfusu genç bir ülkeyiz. Nüfusumuzu o yeni işlere göre eğitmemiz gerekiyor, dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bu daha çok işte şeyin sorunu belki. Daha yaşlı nüfusu olan ülkelerin sorunu belki. Bizim öyle bir sorunumuz olmaması beklenir. Bizim ona göre iş gücümüzü eğitmemiz gerekiyor. Yani buna göre bu daha yeni teknolojili işlere göre planlama, destek yapmak gerekiyor ve iş gücümüzü de o alanlara yönlendirmemiz gerekiyor.
Yalnız hocam ben de yani şu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Hep tarih öyle gösterdiği için ben çok fikir sahibi olduğumdan değil de yani her teknolojinin yeni aşamasında eyvah yoğun işsizlik olacak deniyor. Bir miktarda oluyor, tepki de çıkıyor işte ilk endüstri devrimine çıkan Ludizm falan gibi. Fakat bir şekilde yeni iş alanları açılıyor. Mürgün'ün söylediği gibi işte hizmetler sektörü genişliyor falan. Mesela şimdi baktığımız zaman hizmetler sektörü genişledi. Herhalde Türkiye'de 20 yıl önce birkaç yüz tane motorlu kurye varken şimdi yüz binlerce olduğunu tahmin ediyorum. Tam sayısını bilmiyorum.
Hiç güvenlik görevlisi yokken ya da çok az varken şimdi yüz binlerce var.
Gibi. Ama
hiç hani... barista yokken 10 binlerce barista var mesela.
Ama hani bir aşamada şimdi tam otomatik yani Endüstri 4.0 dediğimiz teknoloji aşaması tam otomatik araçları da geliştirecek ya. Diyelim ki motokuryenin yerini yani doğrudan bir...
Drone alacak.
Evet drone alacak. Robot gibi gidecek kapıya. Bırakacak. O siparişi de kim verecek? Belki benim yaptığım program verecek. Ha bunun evinde çay kahve bitti, domates de kalmadı. Hani bunun tıkanacağı bir aşama olur mu diye de kafamda bir soru var istihdam yaratmanın.
Tıkanacağı aşama şudur. Yani dünyanın nüfusunun devamlı artması gerekmiyor. Nüfusunuzu ona göre yüksek eğitimli bir nüfus ve nitelikli işler yapacak insanlar yani çok büyük eğitimsiz bir nüfusunuz varsa işte kuryelikte işte niteliksiz işlerde denize düşmüş yılana sarılır gibi sarılıyorsunuz.
Bir de galiba şu var değil mi hocam yani bütün dünya nüfusu eninde sonunda yaşlanacak. Yani Türkiye nüfusu yaşlanmaya başladı, Çin'de doğum oranı düştü, Avrupa'da, Amerika'da zaten böyle bir şey var. Dolayısıyla insanlar ya da yaşlı insanlar namına çalışacak bir takım mekanizmalara daha fazla ihtiyaç duyulacak.
Yani şöyle insanlar ne olacak, ne iş yapacak diye değil. Yani yeni bu teknolojiler burada. Bunları kullanmamak diye bir şey yok. Çünkü insanların hayatını iyileştiriyorlar. Bu hayatı iyileştiren teknolojileri nasıl biz de üretiriz? Bunun için nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var? Bizim ona kafa yormamız lazım. Daha ucuz iş gücüyle biz dünyanın üretim üssü olalım, iyi olalım da o bir şey değil yani artık o değil yol. Çin'in kalkınmasına baktığımız zaman onlar son derece akılcı bir şey yapıyorlar. Yani bütün bu dijital dönüşüme girmelerinin arkasında bizim nüfusumuz bu şekilde, biz şu şekilde bir planlama yapalım ve de nüfuslarını eğittiler. Görüyorsunuz yani bu şeylerde, yapay zekada Çin'in dünya lideri olacağı öngörülüyor ve doğrudur yani, öyle gidiyor. Bu konuya yatırım yaptılar. Niye yatırım yaptılar? Bizim büyük nüfusumuz var, biz bunlara girmeyelim, bize zararlı, işsizlik olur. Yani bunlar değil yani. O işler zaten bir işe yaramıyor. İnsanları doyurmuyor o işler. Onun için şey yapılmıyor mu? İşte bir taraftan çok büyük işsizlik var, bir taraftan işçi bulamıyoruz diyorlar. Evet, çünkü o işler yanlış işler. O işler insanı doyurmuyor. Daha çok kazandıracak, daha yüksek katma değerli bir işlere doğru gitmek lazım. Bunun için de yani hani biz evet mobilya yapıyoruz. Mobilyacılıkta çok iyiyiz. Biz burada kalmalıyız. Evet, ama belli teknolojiler var. Belki de siz de mobilyanızı işte ne bileyim daha yaşlı insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde mobilyanızı işte yaşlılara, yatalak hastaya devamlı şey değiştirecek şekilde bir mobilya tasarlamanız lazım. Belki içinde işte mobilyayı kaldıracak, indirecek, yer değiştirecek parçaları olması lazım. Sensörleri olması lazım. Yani mobilyacı bile bu yeni teknolojileri kullanmak zorunda, eğer yenilik yapmak istiyorsa. O zaman daha katma değerli bir ürün yapmış oluyor. Daha çok para kazanıyor. Daha nitelikli eleman çalıştırabiliyor. Yani robotlar yerimizi alacak meselesi değil bu mesele.
Şimdi hocam işte farklı ülkelerin farklı konumlarından bahsettik. Bir günün de açılışta söylediği gibi siz Endüstri 4 platformunun kurucularından ve başkanlığını yapmış bir kişi olarak, bildiğim kadarıyla Türkiye'deki pek çok şirketle, kurumla da bu konuda görüştünüz, anketler yaptınız. Türkiye, hani benim kişisel gözlemim, çok ileride değil ama çok geride de değil gibi geliyor bana bu dönüşümde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin genel konumunu?
Şimdi bir takım şirketler sahiden çok ileride. Yani biliyorsunuz işte Türkiye'nin çok gelişmiş sektörleri var. Mesela otomotiv tedarik sanayi denilen alanda çok başarılı şirketler var. Mesela onların içinde çok gelişmiş, bu teknolojileri çok başarıyla uygulayan şirketler var. Bunun sebebi de yani büyük bir ana sanayinin tedarikçisi olduğunuz zaman zaten sizden belli standartlar istiyorlar. Bu standartları uygulamazsanız zaten o şeyleri alamıyorsunuz, o kontratları alamıyorsunuz. Bizim otomotiv tedarik sanayi dediğimiz sanayimiz işte Avrupa'daki otomotiv şirketlerinin pek çoğuna parça üretiyor ve çok başarılılar. Ve bu başarının arkasında işte o standartları tutturmaları geliyor. Yani mesela şimdi otomotivde sıfır hata diye bir şey çıktı. Sıfır hata şu demek, milyonlarca parça üreteceksiniz, hiçbirinde hata olmayacak. Yani bunun hani hiç hatasız üretim yapmak mümkün olmadığına göre yani şöyle yapacaksınız, her ürünü test edeceksiniz, hatalı olanları ayıracaksınız. Bunu otomasyon olmadan yapmak, yani bunu Endüstri 4.0 teknolojileri olmadan yapmak mümkün değil. Dolayısıyla otomotiv sanayimiz bu açıdan çok başarılı. Ancak yani onları da aynı şey bekliyor. Çünkü otomotivde çok büyük bir değişim gerçekleşiyor. Otomotivde eskiden mesela düşündüğünüz zaman otomotivdeki değeri yaratan şey neydi? Motor teknolojisi, işte malzeme teknolojisi, işte tasarım, otomobilin tasarımı. Önümüzdeki senelerde otomotivdeki şeyin katma yani değerin yarısının artık bunlardan değil, pil teknolojileri,
yazılım,
işte sensörler, işte, otonom sensörler, otonom araçlar ya da işte yardımcı sürmeye yardımcı sürücülere yardımcı teknolojiler buralardan gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bizim sanayi şirketlerimizin de yavaş yavaş buna dönüşmesi lazım. Çünkü onların yaptığı, diyelim ki işte plastik parçalar yapıyorsunuz, otomotivde çok fazla olan plastik parçalar, onun katma değerden aldığı pay gittikçe azalacak. Yani daha fazla bu tür teknolojiye yönelmeleri lazım, dönüşmeleri lazım ki işte yeni katma değerden, yoksa gittikçe ucuzlayacak onlar. Yani başka teknolojilerde hep gördüğümüz şey, gittikçe ucuzluyor bir takım şeyler tekstilde.
Yani biz radyatör yapmaya devam edersek çip yapanların çok gerisinde kalacağız.
Radyatörü böyle işte hatta Türkiye'de yapılamaz olacak, işte Afrika'ya kayacak o tür şeyler. Bizdeki şu anda çok düşmüş olan işçi ücretleri bile çok yüksek kalacak onun için. Yani o yolda ısrar etmenin, yani işçi ücretini çünkü belli bir yere kadar düşürebiliyorsunuz. İnsanlar açlık sınırının altında ücretlere çalışmak istemiyorlar öyle olduğu zaman. İşçi bulunamıyor, işte işsiz çok ama işçi bulunamıyor. Bunun belli bir sebebi var. Bunu görüp ona göre planlama yapıp ona göre yönelmek gerekiyor.
Ama radyatör Türkiye'de yapılamaz olunca hocam, bu ÖTV oranlarıyla da siz de arabasız kalacaksınız. Yani, ya da bu alanda çalışan
yani
akademisyen.
Biz de radyatörleri daha işte daha geri kalmış, eğer biz iyice geri kalmış ülke olmak istemiyorsak biraz daha yüksek teknolojili bir şeyleri biz yapmaya talip olup ancak onu yapabilenlerden ithal edeceğiz. Yani zaten otomotivde her otomobilin her parçasını bir ülkede üretilmesi diye bir şey yok ki. İleri ülkeler yüksek katma değerli, yüksek teknolojili şeyleri üretiyorlar. Biraz daha geri ülkeler işte biraz daha teknolojili şeyleri üretiyorlar. Yani malzeme teknolojisi falan da gelişecek. Belki de hiç başka türlü bir soğutma sistemi olacak. Yani onu şey yapamam. Radyatöre de çok şey atmıyorum. Ama yani. Radyatörün montajı için alınan parayla sensörün montajı için alınan paranın aynı olması beni çok üzdü.
Peki hocam, hep Jack Jack diye geleceğe yönelik konuşuyoruz. Bir de giderek ciddileşen bir endişemiz var geleceğe yönelik. Hatta zaten bugün de yaşadığımız bir şey, iklim ve su krizi. Sizinle yapılmış bir söyleşide bu Endüstri 4.0 olarak adlandırılan, aslında dijital dönüşüm demenin daha doğru olduğu sürecin iklim ve su krizine karşı çok işimize yarayacağını söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Nasıl yarayacak işimize?
Yani işte bir takım raporlar var. Ben de okuyorum. Yeni okudum. İşte Konya Ovası'nda susuzluk böyle hani çok şey durumlara geldi. Biliyorsunuz hani Beyşehir Gölü vardır. Gittiniz mi bilmiyorum. Ben Beyşehir Gölü'ne bir 10-15 sene önce gitmiştik. Kenarında bir kamp yerinde konakladık. Karavanımızla gitmiştik. Karavanla. Göl böyle 50 metre ileride. Dediler ki eskiden göl buradaydı. Buradan plaj vardı. Buradan denize, göle girilirdi. Deniz gibi zaten Beyşehir Gölü. Çok güzel bir şey. Bizim gittiğimizden beri de daha da çekilmiş durumda. Bunun sebebi işte sulama için kullanılıyor. İşte oradaki sular daha aşağıya şey yapılıyor, basılıyor falan. Tamamen plansız bir şekilde Konya Ovası, hani Türkiye'nin şeysi, tarım ambarı denirdi. Kuraklıkla karşı karşıya, yani çok plansız bir, yani bunu daha önce, bunu biz 20 sene önce işte bir takım Türk şeydeki Aral Gölü'nün kuruması hakkında filmler seyretmiştim. Yani çok üzücü, çok son derece kötü bir şey. Şimdi bizde oluyor aynısı. Bunun hepsi işte plansız bir şey. Yani tamam, iklim değişikliği var ama siz de oturup da onu seyretmek zorunda değilsiniz. Yani suyumuz tükenirken her tarafa çim ekip şurul şurul devamlı havadan sulamak zorunda değiliz. Bunu yavaşlatmak için neler yapılacağını işte planlamak gerekiyor. Ben bir makale okudum. Yani belli tip ürünleri artık orada ekmemek gerekiyor. Sulamanın başka türlü olması gerekiyor. Ona göre planla. Bizim üniversitemizde aslında bu konuda çalışan büyük bir grup var. Tarım 4.0 diye projeleri var. Hocalarımız var. Onlar çok ayrıntılı tabii çalışmalar yapıyorlar. Ben sadece onların çalışmalarından bildiklerimi size aktarıyorum ama belki bu da başka bir
şey. Tarım 4.0. Tarım 4.0 siz aslında bize başlığı verdiniz bu arada. Biz de notumuzu aldık.
Zaten aslında hani Endüstri 1'in endüstri devriminden önce bir tarım devrimi var ya, onu getiren aslında hep ikisi baş başa gidiyor. Çünkü her yeni aşamada insanlar o tarım ürünlerine ihtiyaç duymaya devam ediyor.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Çok kapsamlı, hacimli bir konuyu bize çok anlaşılır bir şekilde özetlediğiniz için.
Biraz daha iyi anlamamız için tavsiye edeceğiniz bir şey var mı hocam? Yani mesela şu kitabı okursanız, şu belgeseli seyrederseniz falan gibi.
Hemen aklıma gelemedi. Şöyle yani ben de öğrendiklerimi aslında bir yerden okuyarak değil, yaparak biraz da öğrendim. Biz bu platform çerçevesinde düzenli toplandık bir dönem. Pandemi öncesi dönemdi tabii ki. Hem endüstri şirketleriyle toplandık, hem hani belli konularda bilgili hocalarımız anlattılar. Ben hep oradan bildiklerimden şey yaptım, biraz özetledim. Bir de daha sonra bir proje aldık ve 100 tane sanayi şirketinde bir dijital dönüşüm değerlendirme aracı diye bir araçla, yani araç dediğiniz şey, gidip belli konularda soru soruyorsunuz ya da yerinde inceliyorsunuz ve ona dayalı olarak şirketlerin seviyesine bakıyorsunuz. İstanbul'da kurulu 100 işletmeyle, sanayi işletmesiyle bu çalışmayı yürüttük. İşte hani bir takım çok iyi giden alanlar var, çok başarılı oldukları alanlar var. Bir takım daha giden alanlar var. Bu çalışmamızın bir raporu var. Rapor Endüstri 4.0 diye bir web sitemiz var. Orada şeyi var ama yani böyle bastırdık da. Oradan sahadan toplanan veriden çok şey öğrendim.
Yani Türkiye'nin somut durumunu anlatan bir rapor.
Evet evet. Yani 100 tane şirketin durumunu görmek, hepsi İstanbul'un içinde, en iyiler var. Yani en kötü, daha kötüsü vardır. Yani o kadar iyi olmayanlar var. Çok çeşitli şeyler var ama yani veriyi kullanarak, bir yerden okuyarak anlamak mümkün değil. Bence hani gidip teker teker ihtiyaçlarımız, yani şeyler, büyük şirketlerimiz aslında şanslılar tabii ki. Yani TÜSİAD üyeleri diyebileceğimiz işte şirketler, onlar mesela gidip yurt dışından danışmanlıklar alıyorlar, işte oradan ürünlerle eksiklerini kapatmaya çalışabiliyorlar, kendileri projeler yaptırıyorlar. Ancak yani KOBİ şeyinde şirketler öyle değiller. Onların ihtiyaçları da imkan, yani hem ihtiyaçları farklı hem de imkanları da sınırlı. Dolayısıyla aynı şekilde onlar gidip Almanya'dan danışmanlık ve ürün alabilecek durumda da değiller. Almamaları da lazım zaten. Yani onların ihtiyaçlarını görmek için bir çalışma yaptık. Daha sonra bu çalışmamızın TÜBİTAK'a devrettik. TÜBİTAK'ın TÜSİDE diye bir kuruluşu var. Onlar devraldılar ve Türkiye çapında uygulayacaklar. şu sıralarda lansmanı ya yapıldı ya yapılacak. Yani onlar uygulayacaklar, çok iyi olacak. Çünkü bizim hani kendi ihtiyacımıza göre ve hani yerli teknolojiyle bir şeyler yapmamız mantıklı olur. Daha hem faydalı olur hem de daha mantıklı olur. Umarım öyle bir gelişme olacak diye umuyorum.
Biz de umuyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Çok sağ olun. Rica ederim.